Merhaba, ben Yusuf. Ninenar Tre Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Tim Berners-Lee'nin Mark Fisketti ile yazdığı Weaving the Web, dünya çapında ağın ortaya çıkışını, teknik ilkelerini ve toplumsal geleceğine ilişkin tasarım idealini anlatan bir anı, teknoloji tarihi ve fikir kitabıdır. İlk kez Innovatinoventis yılında yayımlanan eser, Web'in mucidinin doğrudan tanıklığına dayanır. Kitap, Web'i yalnızca internet üzerinde bilgi görüntüleme aracı olarak ele almaz. Bağlantılar yoluyla insanların, belgelerin ve kurumların ortak bir bilgi alanı kurabilmesini sağlayan açık bir yapı olarak inceler. Berners-Lee, CERN'deki çalışma ortamını, Enkire adlı erken bağlantı sistemini, HTTP, HTML ve URL gibi temel standartların doğuşunu anlaşılır biçimde açıklar. Bunun yanında sansür, mahremiyet, ticari yoğunlaşma ve teknik uyumluluk gibi bugün de güncel olan meseleleri tartışır. Eserin temel amacı, Web'in nasıl kurulduğunu anlatmaktan daha geniştir. Okuru, ağın hangi değerler üzerine inşa edildiğini ve bu değerlerin kullanıcılar, yazılım geliştiricileri, kurumlar ile kamu tarafından nasıl korunabileceğini düşünmeye çağırır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, Enquire'den Web'e uzanan bağlantılı bilgi fikri, kitabın başlangıç noktası, Tim Berners-Lee'nin CERN'de geliştirdiği Enquire adlı erken yazılımdır. Bu sistem, kurum içindeki kişiler, projeler ve belgeler arasındaki ilişkileri kaydetmeye yarıyordu. Berners-Lee için asıl sorun, bilgi miktarının artması değil, bilginin birbirinden kopuk dosyalarda ve insanların hafızasında dağınık kalmasıydı. Enquire, hiyerarşik klasör düzeni yerine ilişkilerden oluşan bir ağ düşüncesini denedi. Bir araştırmacının çalışması, çalıştığı ekip, kullandığı belge ve ilgili başka kişilerle bağlanabilirdi. Web'in temel mantığı burada görünür hale gelir. Bilgi tek bir merkezden yönetilen kapalı bir ağaç değil, farklı yönlerden girilebilen bağlantılı bir yapı olmalıdır. CERN gibi uluslararası ve sürekli değişen bir araştırma ortamında bu ihtiyaç özellikle belirgindi. Farklı bilgisayar sistemlerini kullanan insanların ortak bilgiye erişebilmesi gerekiyordu. Kitap, Web'in bir anda ortaya çıkan soyut bir buluş olmadığını gösterir. Gündelik bilgi yönetimi sorunundan doğan fikir, açık ağ standartları sayesinde küresel ölçekte kullanılabilir hale gelmiştir. Bu bölüm, iyi teknolojik tasarımın çoğu zaman insanların gerçek işbirliği güçlüklerini dikkatle tanımakla başladığını vurgular. İkinci olarak HTTP. HTML ve URL ile evrensel ve sade bir ortak dil kurmak, Berners-Lee'ye Web'in yayılmasını yalnızca teknik bir başarı olarak değil, bilinçli bir sadelik tercihi olarak değerlendirir. Web'in çalışması için gereken ana parçalar, adresleme sistemi olan URL, bilgi aktarımını düzenleyen HTTP ve sayfaların yapısını tanımlayan HTML. Bu bileşenlerin her biri tek başına yeni iletişim fikri değildi. Belirleyici olan farklı makineler ve farklı ağlar üzerinde birlikte çalışabilecek kadar basit, açık ve uyarlanabilir biçimde bir araya getirilmeleriydi. Kitapta protokollerin ortak kuralları temsil ettiği fikri önem taşır. Herkes aynı temel kurallara uyduğunda kimsenin aynı donanımı, işletim sistemini ya da ticari ürünü kullanması gerekmez. Bu yaklaşım, Web'in erken dönemde araştırma çevrelerinden üniversitelere, sonra da geniş kamuya taşınmasına yardım etmiştir. Berners-Lee, karmaşık ve kapalı çözümlerin kısa vadede denetim sağlayabileceğini, ancak uzun vadede bağlantıları sınırlayacağını ima eder. Açık standartlar ise yeniliğin giriş eşiğini düşürür. Bir kişi ya da küçük ekip, merkezi bir izin mekanizmasına bağlı kalmadan içerik üretebilir veya yazılım geliştirebilir. Kitabın teknik anlatısı bu nedenle yalnızca geçmişe dair değildir. Bir dijital sistemin erişilebilir, dayanıklı ve küresel olabilmesi için ortak standartların mülkiyet engellerinden arınmış olması gerektiğine dair bir tasarım dersidir. Üçüncü olarak, okuyucu ve yazarın birleşmesi, interyaratıcılık ideali, Weaving the Web'in en ayırt edici savlarından biri. Web'in başlangıçta yalnızca okunacak sayfalardan oluşan bir ortam olarak tasarlanmadığıdır. Berners-Lee, İlk web anlayışında insanların bilgiye erişmesinin yanı sıra onu kolayca yazabilmesini, düzeltebilmesini ve birbirine bağlayabilmesini ister. Bu düşünceyi interyaratıcılık kavramıyla ifade eder. Kavram, insanların ağ üzerinden sadece etkileşim kurmasını değil, birlikte bilgi ve anlam üretmesini anlatır. Bu ayrım önemlidir. Bir kullanıcının bir bağlantıya tıklaması etkileşimdir. Bir grubun ortak bir belgeyi geliştirmesi, kaynakları ilişkilendirmesi ve herkesin yararlanabileceği bir bilgi birikimi oluşturması ise interyaratıcılıktır. Kitap, bu idealin teknik tasarımla toplumsal davranışın kesişiminde bulunduğunu gösterir. Düzenlenebilirlik tek başına yeterli değildir. Katılımcıların katkı yapabilmesi, farklı görüşlerin görünür olması ve ortak kuralların oluşması gerekir. Bugün ortaklaşa bilgi üretiminde kullanılan wiki türü modeller bu özgün hedefe yakın örnekler olarak görülebilir. Ancak kitap böyle bir ortamın kendiliğinden kusursuz olacağını söylemez, açıklık, sorumluluk ve karşılıklı güven gerektirir. Berners-Lee'nin yaklaşımı kullanıcıyı tüketici konumuna indirgeyen dijital hizmetlere karşı belirgin bir ölçüt sunar. Sağlıklı bir web, insanlara yalnızca hazır içerik dağıtan değil, onların ortak üretim kapasitesini artıran webdir. Dördüncü olarak, CERN'deki işbirliği ortamı, yaygınlaşma ve standartlar için uzlaşma, kitap, webin doğuşunu tek bir mucidin kişisel başarısına indirgemez. Berners-Lee kendi rolünü anlatırken, CERN'in uluslararası, karmaşık ve işbirliğine dayalı çalışma ortamının fikrin olgunlaşmasındaki yerini de vurgular. Partikül fiziği araştırmalarında farklı ülkelerden ekipler, değişik bilgisayar sistemleri ve sürekli yenilenen belgelerle çalışıyordu. Bu çeşitlilik, merkezi olarak dayatılmış tek bir bilgi düzeninden çok, sistemler arasında bağ kurabilen esnek bir çözüme ihtiyaç doğurdu. Webin önce kurum içinde benimsenmesi, sonra internet topluluğuna açılması da teknik yeterlilikten fazlasını gerektirdi. İnsanların yeni aracı kullanmaya ikna edilmesi, tarayıcıların geliştirilmesi, sunucuların kurulması ve standartlar üzerinde uzlaşılması gerekiyordu. Berners-Lee, bu süreci rekabet ile uzlaşmanın birlikte işlediği bir alan olarak ele alır. Bir standart, yalnızca güçlü bir kurum, onu dayattığı için kalıcı olmaz. Farklı tarafların uygulayabileceği, geliştirebileceği ve yarar görebileceği kadar açık olduğunda yayılır. Bu gözlem, günümüzdeki dijital altyapılar içinde anlamlıdır. Bir iletişim teknolojisinin değeri, tek bir platformun özelliklerinden çok, başka sistemlerle birlikte çalışabilmesine bağlıdır. Kitap bu nedenle yeniliğin sosyal boyutunu açıkça ortaya koyar. İyi fikirler, paylaşım kanalları, teknik topluluklar ve müşterek kurallar olmadan geniş bir kamusal altyapıya dönüşemez. Son olarak açık web'i sansür. Mahremiyet ve tekelleşme baskılarına karşı korumak, Berners-Lee, kitabın gelecek bölümünde web'in açık yapısının otomatik olarak korunmayacağını belirtir. Web büyüdükçe sansür talepleri, kişisel verilerin izlenmesi, kapalı yazılımların etkisi ve büyük şirketlerin ağ üzerindeki gücü artabilir. Kitabın yaklaşımı, bu sorunlara tek bir teknik çözüm önermek değildir. Asıl mesele, ticari çıkarlarla kamusal iletişim hakkı arasındaki dengenin nasıl kurulacağıdır. Berners-Lee, ticaretin web üzerinde yer almasına karşı değildir. Fakat ticari başarının, insanların bilgiye erişme, yayın yapma ve farklı sistemler arasında bağlantı kurma özgürlüğünü aşındırmaması gerektiğini savunur. Mahremiyet tartışması da bu çerçevede ele alınır. İnsanların çevrimiçi davranışları hakkında ne kadar veri toplandığı, bu veriyi kimin denetlediği ve kullanıcıların ne ölçüde söz sahibi olduğu webin özgürleştirici niteliğini doğrudan etkiler. Sansür konusunda ise zararlı içerikle mücadele ihtiyacı ile bilgi akışının merkezi biçimde engellenmesi riski arasında zor bir gerilim vardır. Kitap, çözümün yalnızca devletlere ya da şirketlere bırakılmaması gerektiğini öne çıkarır. Programcılar, üreticiler, sivil toplum kuruluşları ve kullanıcılar da webin yönünü etkiler. Bu görüş, webi bitmiş bir ürün değil, ortak bakım gerektiren kamusal bir altyapı olarak konumlandırır. Eserin güncelliği de büyük ölçüde buradan gelir. Sonuç olarak, Weaving the Web, internet ve dijital kültür tarihiyle ilgilenen okurlar için temel bir birinci kaynak niteliğindedir. Yazılım geliştiricileri, tasarımcılar, bilgi yöneticileri ve dijital politika üzerine çalışanlar, webin bugünkü sorunlarını daha geniş bir tarihsel çerçeveye yerleştirmek için kitaptan yararlanabilir. Teknik altyapıya aşina olmayan okurlar da anlatıdan uzak kalmaz. Çünkü Berners-Lee karmaşık standartları bağlantı kurma ve ortak çalışma ihtiyacı üzerinden açıklar. Kitabın pratik değeri, belirli bir programlama becerisi öğretmesinde değil, açık standartlar, birlikte çalışabilirlik, düzenlenebilirlik ve kullanıcı katılımı için güçlü tasarım ölçütleri sunmasındadır. entelektüel değeri ise yaygın bir teknolojinin kaçınılmaz biçimde bugünkü platform düzenine varmadığını hatırlatmasıdır. Web başka kararlarla, başka kurumlarla ve başka kullanıcı alışkanlıklarıyla farklı gelişebilirdi. Benzer teknoloji tarihi kitapları çoğu zaman şirket rekabetlerine, ürünlere veya teknik ayrıntılara ağırlık verir. Bu eser ise mucidin kişisel tanıklığını, standartların doğuşunu ve kamusal bir ağ için etik tasarımı aynı anlatıda birleştirir. Bu yönüyle ne yalnızca bir anı kitabı ne de yalnızca bir teknik tarih çalışmasıdır. Kitap, Minnosondete Nononogu'nun koşullarında yazılmış olsa da mahremiyet içerik denetimi. Kapalı ekosistemler ve büyük platformların gücü hakkındaki tartışmaları anlamak için hala yararlı bir başlangıç noktasıdır. Okur, Web'in geçmişini öğrenirken açık ve katılımcı bir dijital ortamın korunmasının neden sürekli çaba gerektirdiğini de kavrar. Destek olmak isterseniz Tim Berners-Lee'ye kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.